Konuşmaya kıyasla yazarken daha rahat biriyim. Konuşmak bana hep yazmaktan daha zor bir meziyet gibi gelmiştir. Bir kere ne konuştuğundan ziyade nasıl konuştuğuna çok dikkat eder insanlar. Güzel bir ses tonu, beden dili, hatta etkileyici bir fizik bile konuşmacının hanesine yazılır. Bundan olacak ki iyi konuşanlar, iyi yazanlardan genelde daha karizmatik kişilerdir. Konuşmada bir adaletsizlik var gibi gelir bana. Bir kişi istediği kadar iyi bir içerikle konuşma yapsın. Bu konuşma etkileyici olacak diye bir şart yoktur. Belki konuşmacının ses tonu sinir bozucudur. Yüzünde insanı rahatsız eden bir şey vardır. Veya ne kadar güzel konulardan bahsetse de o doğal karizması yoktur. Sonuç olarak konuşmasıyla insanların ruhuna dokunamaz bu kişi. Oysa yazarken böyle sıkıntılar yaşamazsın. Çünkü elinde sadece içerik vardır. Yazmak sana der ki ben seni ne dış görünüşüne ne de ses tonuna bakarım. Aile çantanda sadece kelimeler var. Al bunları ve derdin ne varsa anlat. Konuşmada sunuş içeriğin önüne geçebilir ki çoğu zaman geçerdi. Oysa yazı sadece içeriktir. Bir konuşmaya kendimizi kaptırmamız bir yazıya kendimizi kaptırmamızdan daha kolaydır. Yazıya odaklanmak ciddi bir çaba ister. Hele ki yazılan konu ilgimizi çekmiyorsa bu süreç hiç de kolay değildir. Oysa konuşmacılar ses tonu, diksiyon veya beden dilini ustalıkla kullanarak hiç ilgimizi çekmeyen konuyu bile bize dinlettirebilirler. Konuşmadaki o tiyatral taraf insanları hipnotize eder. İyi konuşma becerisi bu sebeple dünyamızda bir altın bilezik işlevi görür. İş mülakatlarından tutun, kadınlarla arası iyi olan o kişinin verdiği klişe tavsiyeye kadar. Ağzın iyi laf yapacak abi. Sadece kadınlar değil, herkes etkileyici konuşan insanları sever. Konuşmanın bu büyüsünü yazarlıktan farklı olarak performatif ve doğaçlama tarafının baskın olmasına bağlıyorum. En meşhur konuşmalara bakın. Ne metin vardır ne plan. Spontanedir. Konuşmacı o coşkunun etkisiyle öyle bir diksiyona ve hitabete kavuşur ki bunu ne eğitimle ne de pratikle öğrenirsin. Konuşmacının dedikleriyle tamamen zıt bir dünya görüşüne sahip olsan bile etkilenirsin. Doğaçlama konuşmaya güç katar. Bir siyasi lider kağıttan okuduğu an o konuşma etkisini kaybeder. Hatta o konuşmayı yazıya döksek muhtemelen aynı etkiyi göstermeyecektir bile. İşte konuşmanın gücü buradadır. Çünkü konuşan kişilerin sadece ne dediklerine dikkat etmeyiz. Nasıl dediklerine de dikkat ederiz. Konuşmak bu açıdan müziğe benzer. Bir müziğin sözleri önemlidir tabii. Ama asıl önemli olan melodidir. Melodisi bizi içine çekmeyen bir müziğin sözlerini nasıl ki merak etmezsek, kötü konuşan birinin ne söylediği de ilgimizi çekmez. İyi konuşmacılar bu melodiyi tutturanlardır. YouTube'da bir video var. İzlenme sayısı ben bu kitabı yazarken yaklaşık 50 milyon civarındaydı. Ve bu video bir müzik videosu değil. Müzik videosu olmadığını özellikle belirtiyorum çünkü 50 milyon gibi yüksek izlenmeler genelde müzik videolarında olur. Müzik videolarındaki izlenmenin yüksek olmasının sebebi ise zaten bellidir. İnsanlar o müziği tekrar tekrar dinler ve videoya her geri dönüş artı bir izlenme katar. Oysa müzik dışı bir video 50 milyon izleniyorsa o içerikte bir şey vardır. Videoya bakıyorsun. British Party isminde. 1900'lü yılların siyasi kamera kayıtlarını yükleniyor. Bir kanal. Videoda konuşma yapan bir kişi görüyoruz. Kelimeleri bir taramalı tüfek misali sıralıyor. Yumruk yaptığı elini ritmik bir şekilde yukarı aşağı savuruyor. O kadar yoğun bir yüz ifadesi var ki askerlerine savaş çağrısı yapan bir komutana benziyor. Binlerce insanı toplayıp hepsini coşturan konuşmacı, inek yalamış saçı ve diş fırçasını andıran bıyığıyla dikkat çekiyor. Evet, bu kişi Adolf Hitler. Hitler'in sadece bu konuşması değil, birçok konuşması internette milyonlar tarafından izleniyor. Nedendir bilinmez. British Party kanalı bu videonun yorum kısmını kapatmış. Ama Hitler'in konuşmasını içeren başka bir kanal. British Moviton kanalında yorum kısmı açık. Gelen bir yorumsa epey ilginç. Ne dediğini hiç anlamasam da o kadar ikna edici konuşuyor ki. Hitler'in konuşması sözlerinden hiçbir şey anlaşılmayan bir müziğin bizi etkilemesi gibi. Hitler öyle bir enerjiyle konuşuyor ki ne dediğini önemsemiyor insanlar. Ki buna pek de gerek yokmuş gibi gözüküyor. Konuşmakta bir adaletsizlik var derken tam da bu durumu kastediyorum işte. İnsanlar Hitler gibi birinin ne dediğine bakmadan konuşmadaki tiyatrali sayesinde büyülenmekten kendilerini alıkoyamamışlar. Karanlık karizma sahip insanların en güçlü silahıdır konuşmak. Filmlerdeki kötü karakterlere bakın mesela. Hepsinin müthiş bir hatip olması tesadüf değildir. Çünkü bir insanı sempatik yapmanın en kolay yolu o kişiyi karizmatik yapmaktan geçer. Ve etkileyici konuşma bir kişiye felaket bir karizma yükler. Sıkıntı ise tam da burada başlar. Etkileyici konuşan bir kişinin fikirleri anlasak da anlamasak da. Sadece o kişinin konuşmasından etkilendiğimiz için bize hoş gelebilir. Fikirlere dair en ufak bir derinliğe sahip olmasak bile. Sadece o konuşmadan etkilendiğimiz için fikirlerini benimsemekte bir sakınca görmeyebiliriz. Bu durum karizmanın karanlık tarafı demek istiyorum. Yazıyı konuşmaya kıyasla daha güvenilir bulmama nedeni de bu. Çünkü konuşmaya kıyasla hipnotize edici özellikleri daha az. Bazen bir konuşmanın melodisine o kadar kaptırıyoruz ki kendimizi, ya bu adam iyi hoş konuşuyor da tam olarak ne diyor sorusuna sıkılıyoruz. Gora'daki o meşhur sahneyi hatırlayın. Arif bir ihtiyarlı arabadadır ve tam bir müzik açacakken ihtiyar adam soruyu yapıştırır. Ne tür müzik koyacağım? Arif'in yabancı müzik demesi üzerine ihtiyar şunu söyler. Ben gavur müziği sevmiyorum. Belki anıma küfrediyor, nereden bileceğim. Bu ihtiyarın müzik ne anlatıyor diye gösterdiği temkinlilik, konuşma yapan insanlara karşı bize de lazım galiba. Bu podcast'te anlattıklarım aslında kitabımdaki bir bölümden uyarlama. Eğer podcastlerimi seviyorsanız kitabımı da seveceğinizden eminim. Kurcalamalar ismindeki kitabıma kitap satan her yerden ulaşabilirsin. Sokrates yazıya düşman bir filozoftu. Öğrencisi Platon'un aksine kendisi yazmayı hiç sevmezdi ve sıkı bir konuşma taraftarıydı. Yazının zihni tembelleştirdiğini düşünür. En etkili iletişimin ancak karşılıklı konuşarak gerçekleşeceğine inanırdı. Sokratik metodun özü zaten konuşmaktı, diyaloğa geçmekti. Sokrates'i anarken bu kitabı yazıyor olmam da tuhaf bir durum. Ama daha tuhaf olanı, Sokrates hakkında ne biliyorsak çoğunlukla Platon'un yazıları sayesinde biliyor olmamız. Acaba Sokrates tüm dünyaya ulaşan etkisinin o sevmediği yazı sayesinde gerçekleştiğini bilse yine aynı tutumu sergiler miydi? Muhtemelen sergilerdi. Çünkü Sokrates öyle kolay kolay tükürdüğünü yalayacak birine benzemiyor. Ama Sokrates gibi bir fikir insanı yazmayı bu kadar hakir görürken yazının kişiye fikri açıdan verdiği gücü gözünden kaçırmış sanki. İyi bir konuşmacı olmak kişiye bu dünyada birçok kapı açıyor, kabul ediyorum. İnsanları kendimize hayran bırakmamızı sağlıyor. Hatta Hitler gibi biri bile ona karşı düşüncedeki insanları konuşarak anlık da olsa etkileyebiliyor. Tamam, iyi güzel. Peki bu durum konuşmanın yazmaktan daha değerli bir eylem olduğu anlamına mı geliyor? Sokrates yazıya bu kadar düşman olmakta haklı mıydı? Sanmıyorum. Konuşmanın aksine yazmanın kişiye verdiği çok özel bir fırsat vardır. Düzenleme hakkı. Söz ağızdan bir kere çıkar derler. Konuşurken bir hata yapınca telafi şansın yoktur, geri alamazsın. Oysa yazarken bunu yapabilirsin. Dilin kemiği yoktur ama kalemin vardır. Yazara sunulan düzenleme hakkı sayesinde kelimeleri dilediğin gibi kullanıp tam da anlamak istediğin derdi aktarabilirsin. Zaten düzenleme hakkı bir metine ortalamadan kaliteliye getirmek için bir fırsattır. Ki güzel yazıların kilit noktası da budur zaten. Önce taslak misali kabaca yazarsın. Maksat sayfa boş durmasın. Daha sonra yazdığını okur ve kendine bak şu kelimeyi fazla kullanmışım. Onun yerine şu alternatifi kullanayım. Şu cümleyi daha açık ve anlaşılır hale getirsem iyi olacak tarzı güncellemeleri hatırlatırsın. Peki bu durum sana ne sağlar? Fikirlerini ustalıkla ifade etme şansını. Metni öyle bir dizayn edersin. Argümanlarını öyle incelikle araya serpiştirirsin ki entelektüel bir şölen koyabilirsin ortaya. Fikirlerini formüle edebilmen açısından yazmak sana muazzam bir organizasyon şansı verir. Fikirlerinin gittikçe daha da netleştiğini, seviye atladığını fark edersin. Bir abboz misali kelimeler, cümleler ve paragraflarla oynayıp harika bir fikir kompozisyonu ortaya çıkarabilirsin. Konuşmanın büyüsü performatif tarafındadır. Yazının büyüsü ise organizasyonundadır. Ve bu organizasyon hakkı, mevzu içini dökmeye geldiğinde bana epey yardımcı oluyor. Yakın arkadaşlarımıza derdimizi anlatmayı severiz. İlginçtir ki mevzu derdini anlatmak olunca herkes muazzam bir anlatıcı dönüşür. Öyle güzel anlatırız ki derdimizi. Uzun zamandır içimizde demlenmiştir o dert çünkü. Anlatılmayı, açığa çıkmayı bekliyordur. Kimse dertlerini sevmez ama herkes derdini anlatmayı sever. Dertleri konuşarak aktarmanın bir cazibesi vardır. Derdini dinleyen birilerinin olması iyi hissettiriyor gerçekten. Bir psikoloğa gittiğinde bile derdini yazarak değil, konuşarak aktarman beklenir senden. Pratik olan da budur. Derdini yazmaya kalkışsan, derdimi çok iyi ifade etmem lazım kaygılarına düşersin. Ve hem epey uzun ve hem de epey üstünden geçilmiş bir yazı olur. Hepsini geçtim, sana istediğin kadar yakın birisi olsun. Birilerine derdini anlatırken illaki o derdi törpülersin. En kritik kısımları anlatmaktan çekinirsin. Derdin bir mahremiyeti vardır sonuçta. O mahremiyet yalnızca sana özeldir. Peki derdimizi yazıya döksek ve sadece kendimiz okusak? Hem yazının verdiği düzenleme hakkından faydalanmış oluruz ve öyle bir ifade ederiz ki derdimizi tam da istediğimiz şekilde. Hem de insanlar tarafından yargılanma kaygısını bir kenara bıraktığımızdan filtrelemeyi de kapatmış oluruz. Öyleyse içinde tuttuğun derdi tüm detaylarıyla, her şeyiyle, çırılçıplak haliyle yaz. Sadece sen okuyacaksın nihayetinde. O yüzden olabildiğin kadar dürüst ol. Ve daha sonra oku o yazdığını. Hayatımda aşamadığım bazı olaylar için denedim ben bu yöntemi. Dertlerimi tüm detaylarıyla yazmaya karar verdim. Çok iyi geldiğini söyleyemem. Bazen unuttuğum tatsızlıkları hatırladım. Daha da yoğun hissediyordum yazarken. Acaba kötü bir tercih miydi bu derdimi her detayıyla deşmeye çalışmak? Bir şeyleri unutmanın da iyi tarafları yok muydu hiç? Tüm o altta kalmış tatsızlıkların yavaş yavaş gün yüzüne çıkması beni de giderek uçuruma sürüklüyordu. Birçok sefer yazmayı bıraktım ve dertlerimi detaylıca analiz etmenin pek de iyi bir fikir olmadığını düşündüm. Ama olan olmuştu sonuçta. Tatsızlıklar tekrardan aklıma gelmişti. Ve bu saatten sonra o yazıyı yarım bırakmanın da pek bir anlamı yoktu. İnat ettim ve dedim ki bu yazıyı bir şekilde bitireceğim. Madem deşmeye başladık, o zaman inceldiği yerden kopsun. Daha sonra bir şeyler oldu. Yazıyı bitirmeme yakınlaştıkça bazı detaylar gözüme çarptı. Belli olayları kafamda büyüttüğümü gördüm mesela. Bazılarını yanlış yorumlamıştım. Bazılarındaysa hata karşı tarafta değildi, bendeydi. Sancı sancılı başlayan bu derdini yazma süreci, yazının sonlarına doğru sancının yerine fark edişlerin almasıyla yalnızca faydalı değil, aynı zamanda keyifli bir süreç haline geldi. İçimdeki derdi tüm detaylarıyla yazmak epey zorlu bir deneyimdi ama nihayetinde iyi gelmişti. O kadar ince detaylarla yazmıştım ki bana bir şeyler öğretti. Halen arada aşamadığım olayları detaylarıyla yazmayı denerim ve genelde kendimi iyi hissederim sonucunda. Bir deneyin, kim bilir belki size de iyi gelir. Birkaç senedir YouTube'a düzenli içerik üreten biriyim ve videolarımın özünü metinler oluşturmakta. Önce metin yazıyorum, ardından seslendirip video haline getiriyorum. Bu işin açık ara en zorlayıcı ve en keyifli kısmı da metin yazmak. Bazı günler ilham gelmeyince masanın başına oturup yazmak o kadar külfet geliyor ki. Arada kendime sorarım, böyle durumlarda ne yapmalı diye. Kendimi zorlayıp ıkına sıkın o masanın başına oturmalı mıyım? Yoksa ilham perisi illaki gelecek deyip akışını mı bırakmalıyım? Steven Pressfield, Yaratma Savaşı kitabında tam da bu konuya değiniyor. Kitap yaratıcı faaliyetlere dair iki yaklaşımdan bahsediyor ve özellikle de yazarlara odaklanıyor. Bu iki yaklaşım kabaca şu şekilde. Ya ilham gelmesini beklemek ve öyle yazmak ya da ilham gelmesini umursamadan masanın başına oturup kendini yazmaya zorlamak. Kitabın isminden Pressfield'ın neyi savunduğunu anlamak çok kolay. Yazar diyor ki bize, yaratıcı işlerde ilham gelmesini beklemeyeceksin. O masaya oturacaksın ve bir yaratma savaşı ortaya koyacaksın. Evet, ilham geldiğinde tabii ki daha keyiflidir yazmak. Ama ilham öyle sık sık gelen bir şey değil. Ayrıca ilham perisinin insafına kalmışsak üretkenlik dibe vurur. Yazar burada resistance yani direnç diye bir ifade kullanıyor. Hepimizi yapmamız gereken işten alıkoyan bir karşı güçtür bu direnç. Masa başına oturmamız ve çalışmamız gerekiyordur. Yapılacak yığınla iş vardır ama bir şekilde oturamayız o masaya. İçimizdeki bir güç sanki tembellik yapmamız için mücadele veriyordur. İşte bu dirençtir. Hepimiz aşinayız bu karşı kuvvete. Pressfield için bu dirençle savaşmanın tek yolu vardır. Direnç ne kadar güçlü olursa olsun, nihayetinde o masaya oturmak ve yazmak. Kitabında şöyle ifade eder. Her gün oturup işimizi yaptığımızda etrafımızda bir güç toplanır. Demir talaşları çeken mıknatıslanmış bir çubuk gibi oluruz. Fikirler gelir, içgörüler somutlaşır. Pressfield yazarları iki sınıfa ayırıyor. Amatör ve profesyonel yazarlar. Amatörler ilham gelmesini beklerler. Profesyonel yazarlarsa sadece oturup yazarlar. Ve son olarak ilham perisinin bir şekilde kendilerine geleceğini bilirler. Robotik şekilde masaya oturup kendini çalışmaya zorlamak. Bayağılığına rağmen son derece gizemli bir süreçtir. Çünkü direnç bir yerden sonra kırılmaya başlar. Ve mistik bir şekilde ilham perisi kendini gösterir. Akış haline girilir ve kelimelerin ardı arkası kesilmez. Sanatçı dirence karşı bir zafer kazanmıştır. Bu sürecin pek de düşünmeyle ilgisi olmadığını, hatta düşünmeyle daha da zorlaşacağını düşünüyorum. Şöyle ki bazen ne kadar düşünürsek düşünelim, o masaya oturacak enerjiyi kendimizde bulamıyoruz. İstediğimiz kadar bu işin neden önemli olduğunu ve bunu yapmak zorunda olduğumuzu kendimize hatırlatalım. İnsanın düşünce gücüyle motive olması epey kısıtlı bir yakıttır. Kilit nokta tıpkı inanç sıçramasında olduğu gibi düşünceyi devreden çıkararak derhal mekanik bir eyleme geçmektir. Bir yerden sonra bu mekanik kendini sanatsallığa bırakır. Konsantrasyonu artırır ve eylemin içinde süzülmeye başlarsın. Direnç mantığını hayatın birçok yerinde görebilirsiniz. Bir fiziksel antrenmana başlarsın ve ilk dakikalar her zaman çok zordur. Vücudun ısınmamıştır, konsantrasyonun zayıftır ve zihin antrenmanı yarıda kesmen için elinden geleni yapar. Ancak o ilk kritik dakikalarda vazgeçmezsen devamını rahatça getirirsin. Yeni tanıştığımız insanlarla ilk sohbetler hep biraz tutuktur. İki tarafta karşısındaki mizacını çözmeye çalışır ve arada bir duvar vardır. Ama ilk başta yaşanan bu tutukluk belli bir zaman sonra geçmeye başlar. Pressfield'ın direnç argümanını şöyle özetleyeyim. İlham gelmesini beklemek yerine sen kendini ilhama götürebilirsin. Bunun yolu dirençle mücadeleden geçer. O zaman kendini zorla. O masaya otur ve direnci kır. Pressfield'ın direnç argümanı birçok konuda o kadar çok işime yaradı ki. Sadece yazarken değil. Kendime koyduğum birçok kurala dirençle mücadele perspektifiyle yaklaştım. Ama yine de içime sinmeyen bir şeyler vardı bu fikirde. Özellikle yazarlık açısından. Sonuçta yazarlık yaratıcı tarafı olan bir eylemdi. Ve aniden gelen ilham perisi dediğimiz olay gerçekten de vardı. İlham perisi bazen zorla o masaya oturunca gelirdi, kabul. Ama bazen hiç umulmadık zamanlarda gelirdi. Ve o gelişler çok daha güçlüydü. Bu konuyu daha iyi irdelemek adına Pressfield'ın yerine başka bir yazara odaklanmayı seçtim. Cal Newport. Newport benim hayran olduğum bir kişilik. Bilgisayar bilimi dalında akademisyen olmasının yanında üretkenlik hakkında yazdığı kitaplarla çok satanlar listesinin kemik isimlerinden birisi. Hem akademisyenlikte hem de yazarlıkta son derece üretken biri olmasıyla bir nevi şahsına münhasır birisi. O kadar zor bir mesleğin var, bunun üstüne bir de 7 tane kitap yazmışsın ve kitapların çok satanlar listesine girmiş, 40 tane dile çevrilmiş. Böyle sağlam bir özgeçmiş üzerine sadece Pressfield'dan değil, Newport'tan da yazarlığa dair bir şeyler öğrenebilmek umuduyla bu yazarı araştırmaya koyuldum. Ve Newport'un yazarlığa yaklaşımının Pressfield'a hiç benzemediğini gördüm. Bir kere şunu belirtmekte fayda var. Pressfield tam zamanlı bir yazar. Newport ise yarı zamanlı. Newport'un asıl mesleği akademisyenlik çünkü. Ve hayatının ciddi bir kısmını üniversite üniversite kampüsünde dersler verip akademik makaleler yazarak geçiriyor. Stephen King'in Yazma Sanatı kitabındaki bu kuraldan bahsediyor. Her gün yaz. Pressfield muhtemelen bu kurala bayılıyordur. Çünkü her gün kendini yazmaya zorlamak bir nevi dirençle mücadele etmek demek. İnsanın bazı günler yazası gelirken bazı günler o yazma enerjisini elde etmek çok zordur. Ve Newport'a göre kendisi gibi yarı zamanlı bir yazar için her gün yaz tavsiyesi hiç de işlevsel değildir. Peki neden? Bu kişinin tam zamanlı başka bir işi vardır da ondan. Diyelim ki bu kişi kendine bir kural koysun. O gün asıl işi ne kadar ağır olursa olsun illaki bir şeyler yazacağım desin. Fakat bu kuralı devam ettirmek hiç de kolay değildir. Çünkü tam zamanlı işinde hep beklenmedik olaylar çıkar. Eve hiç mecalin kalmamış şekilde gelebilirsin veya eve iş getirebilirsin. Nihayetinde kendine söz verdiğin her gün yaz tavsiyesini sekteye uğratabilirsin. Böyle olunca beyin sana ne diyecektir? Kendine verdiğin sözü tutmadın. Her gün yazacağım dedin ama yazmadın. Oysa bir suçun da yok. Asıl işinden öngöremediğin kısımlar baş gösterdi. İnsanın kendisine verdiği sözü tutmaması, plana sadık kalmaması motivasyonu mahveder. Bu süreç o kişinin nihayetinde yazarlıktan soğumasına, yazarlığın ona külfet gibi gelmesine bile sebep olabilir. Ve yazmayı külfet olarak gören birinin de başarılı olması mümkün değildir. Biraz daha akışına bıraksa, spontaneliğe izin verse daha iyi bir performans sergilediğini fark edecektir. Örneğin o an bir işin iptal oldu. Gidip yazabilirsin. Planında yok ama o gece uyku tutmadı. Yine gidip yazabilirsin. Ama zaten yoğun olan hayatında bir de yazarlık için zaman yaratmaya çalışmak aşırı zordur. Newport'un yaklaşımı Pressfield'e epey uzak. Çünkü direnç argümanı da tıpkı King'in yaklaşımı gibi bize her gün istesek de istemesek de yazmamızı söyler. Ben Pressfield ve Newport arasındaki tatlı dengeyi bulmaya çalışıyorum yazarken. Evet, bazen masanın başına zorla oturup yazmaya ve günlük yazı hedefimi tutturmaya çalışıyorum. O yakıtımı bitiriyorum. Hani bir portakalı sıkarsın sadece posası kalır ya. Yazarken bu durumu sıkça yaşıyorum. O an müzik dinlemek, arkadaşlarımla buluşmak veya bir yürüyüşe çıkmak ki bu harika gelir insana. Bana ısrarla yazmaktan daha iyi gelir. Devamlı Pressfield'ın o savaş mantalitesini sürdürmek de yanlış geliyor bana. Duşta aklımıza gelen fikirler hiç savaşmaya benzemiyor. Hatta barışa daha yakın. Bir sakinlik, dinginlik var bu süreçte. Özellikle yaratıcı işlerde arada o savaş mantalitesinden çıkmanın iyi tarafları da vardır. İster istemez zıtlıkların birbirini beslemesi ve nihayetinde birbirleriyle uyuşmasına varıyorum. Ve bu duruma örnek olarak gösterebileceğim iki efsane yazar var. Stephen King ve George R.R. Martin. Biri korku üstadı, diğeri ise fantezi. Bu ikili 2016 yılında Kiva Auditorium'da yan yana geldiler. İlginçtir ki bu konuşma ikili bir sohbetten ziyade Martin'in King'e yaptığı bir röportaj gibi ilerlemiştir. Yorumlardaysa sağlam bir komedi dönmekteydi. Dünyanın en hızlı yazarı ve de en yavaşı. Yaptıkları işe yaklaşım tarzları bu iki kişinin mizaçlarından bile anlaşılabilir. Bu ikilinin röportajı birbirine zıt iki kişinin yan yana gelmesindeki komediyi hissettirir. King emekli albaylara benzer. Disiplinli, ciddi ve espri yaparken bile mimik oynatmayanlardan. Martin ise rakı sever tonton dede imajı verir. Hani şu yaptıkları espriye en çok kendisi gülenlerden. Tabiri caizse kafasına göre yazar. King tam zamanlı bir iş gibi yaklaşır yazmaya. Martin ise hobi gibi. Özellikle yaratıcı işlerde kafamda hep bir sorudur bu. Yaratıcı işlere King gibi mi yaklaşmak gerekir? Yoksa Martin gibi mi? Memur veya sporcu değilsin sonuçta. İşin ucunda yaratıcılık var ve yaratıcılık da hassas bir dengeye sahip. İnat edince, yaratıcı olacağım işte diye kendini zorlayınca o kadar da yaratıcı olamıyorsun. King'in yazdığı her kitabın muazzam başarıya ulaştığını söyleyemeyiz. Ama Martin'in yazdığı kitaplar hep iyi ses getirmiştir. Martin yazarlığa 9-5 bir iş gibi yaklaşsaydı bu kadar yaratıcı işler çıkartabileceğini zannetmiyorum. O kaygısız ve rahat yaklaşımı bu yazara yaratıcılık da katıyor çünkü. Tabii şöyle bir ayrıcalığı da var. Kitapları iyi satan bir yazar olduğu için maddi kaygıları yok. Hiçbir kitap yazmasa bile kitaplardan gelen paralarla gayet rahat bir hayat geçirir. Bu konfor da ona acele etmeme fırsatı veriyor. Tabii bu iki yazarın odaklandığı türler arasında da ciddi farklar var. King korku türünde yazar, Martin ise fantezi. King'in hikayeleri Martin'e kıyasla çok daha küçük bir bölgede gerçekleşir. Karakter sayısı daha azdır, kurgusu daha kolaydır. Oysa Martin'in işi epey zor. Fantezi edebiyatı yapıyorsun, koca bir evren. Fantastik olaylar ve binbir türlü karakterlerle başa çıkmak zorundasın. Martin hikayesine küçük de olsa bir detay eklediğinde kafasından geçen senaryoları düşünsenize. Öylesine kompleks bir ağ kuruldur ki fantezi edebiyatında, küçük bir ekleme veya çıkarma bu ağın örgüsüne zarar verebilir. Hikayenin dinamiğini bozabilir. Martin'in hikayelerini yazarken acele etmemesi ve kendisine üretkenlik açısından esneklik tanıması sadece tembel biri olduğu için değil, aynı zamanda odaklandığı türün de aşırı zorlamaya gelmeyen, naifliğin son derece elzem olduğu bir tür olmasından kaynaklanıyor. Evet, bazen çok uzun sürüyor bir kitap çıkarmak. Kitap çıktığında da beklentiyi karşılıyor. Martin'in King'e kıyasla tabii ki daha az kitabı vardır ama neredeyse hepsi sansasyoneldir. Ancak King'in bazı eserleri büyük bir başarı yakalarken bazıları da pek bir başarı göstermemektedir.
gelmiştir.
Hayattaki birçok şeyde olduğu gibi ben de yazma yöntemimi tek bir kalıba sıkıştırmamaya çalışıyorum. Direnç yaklaşımının işe yaradığı bir gerçek. Ama robot gibi kendimi her seferinde oturup yazmaya zorladığımda o yaratıcılığın azaldığını hissediyorum. Esneklik tanıyorum kendimi. Arada zorluyorum kendimi. Dirençle mücadele hesabı. Bazen baktım olmuyor, ben de yazmıyorum. Eğer siz de yazmaya meraklı biriyseniz tek bir formüle sıkışıp kalmanızı tavsiye etmem. Ama tam zaman işinizin yanında yazarlık da yapıyorsanız illaki her gün şu kadar sayfa yazacağım diye kendinizi şartlandırmak bir yerden sonra sizi yazma eyleminden soğutabilir. Bazı günler mesleğiniz zihin yakıtınızı o kadar tüketir ki böyle bir durumda kendinizi yazmaya zorlamanın pek de iyi sonuç vereceğini düşünmüyorum. Bu ayarı sizin bulmanız gerekiyor. Bu yazın amacı yazmak konuşmaktan üstündür veya yazmak daha yüce bir eylemdir tartışmalarına girmek değil. İki eylemin de kendine has cazibeleri var. Ama yazmanın benim gözümde öyle değerli, öyle samimi bir tarafı var ki konuşurken ister istemez karşı tarafı etkiledim mi? Beni dinliyor mu gibi soruları kendime sorduğum için ne anlatacağımdan ziyade karşımdakine odaklanıyorum. Oysa yazarken etkilemeye çalıştığım tek kişi benim. İnsanları etkilemek, coşturmak mı istiyorsun? O halde konuşmak yazmaktan daha üstün. Ama mevzu bir fikri ifade etmek olunca yazı muazzam bir alettir. Konuşma ve yazma eylemlerini bir kişiye benzesem şöyle olur. Konuşmak ortamların sevilen dışa dönük adamı. Yazmaksa gizemli, içe dönük birisi. Evet arkadaşlar, bu podcastlik benden bu kadar. Kurcalamalar kitabım ilginizi çektiyse internetten ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.